Ayrım 35.
İnsanlar Başvezir Nizamül Mülk'e şikayetlerini bildirmek ve dilekçelerini vermek için ülkenin dört bir yanından buraya geliyorlardı. Tacül Mülk, başvezir olduğu kısa müddet zarfında birçok üst düzey memurun görevlerine son vermiş ve yerlerine aceleyle kendi adamlarını doldurmuştu. Gözden düşen bu memurların eski hamillerinin yeniden başvezir olduklarını duymaları ile ordugaha koşmaları bir oldu. Nizamül Mülk'e dilekçeler vererek veya güvenilir adamlarını yollayarak yine eski memuriyetlerine kavuşmayı umuyorlardı. Ne de olsa kendileri ona olan bağlılıkları yüzünden gözden düşmemişler miydi? Nizamül Mülk hepsini iyi karşılıyor ve onlara vaatlerde bulunuyordu. Bu arada bir yandan da kuvvetli bir ordu teşkil etmekle uğraşıyordu. Çünkü hala Hanım Sultan'ın himayesinde olan rakibinin görevlerinden çekilmesine zorlamanın en iyi yöntemin bu olduğunu düşünüyordu. Güzel bir günün sabahı, teşrifatçı başı içeriye girerek El Gazali'nin talebelerinden Osman'ın huzura kabul edilmeyi dilediğini bildirdi. Efendisi onu özel bir mektup ile Bağdat'tan göndermişti ve mektubu kendi elleriyle başvezire teslim etmesini istemişti. Başvezir bir yastık yığınına uzanmış, kahvaltısının tadını çıkarmakla meşguldü. Kuru üzüm, reçel ve başka tatlı şekerlemeler, yanı başındaki masanın üzerindeki altın tepsisinin içinde bol miktarda bulunuyordu. Başvezir de canı çektikçe elini uzatıp istediklerinden almaktaydı. Bakır bir ibrikten kadehine döktüğü şırayı da arada bir yudumluyordu. Kendisine gelen dilekçeleri incelemeyi daha yeni bitirmişti ve iki yanındaki katiplerin önünde kağıtlar yığılıydı. Ne El Gazali'nin bir talebesi mi dedin? Çabuk içeri alın onu. Hemen buraya gelsin. Başvezirin yanına ulaşmak Hasan Sabbah'ın huzuruna çıkabilmekten çok daha kolaydı. İbni Tahir buna bizzat şahit olmuştu. Ordugaha ulaştığı zaman doğruca bir muhafızın yanına gitmiş, o da kendisini nöbetçi subaya götürmüştü. İbni Tahir ona Bağdat medresesinin mühürüyle mühürlenmiş ve başvezire hitaben yazılmış olan mektubu göstermişti. Kendisine nizamın yeşil çadırını göstermişler ve oraya kadar gitmesine izin vermişlerdi. Çok sakin ve kendine hakimdi. Tüm dikkatini bir tek noktaya yöneltmişti. Önderinin kendisine verdiği ve yerine getirmek zorunda olduğu emir. Çadıra girmeden önce bir an için sakladığı son hapı da yuttu. Sonra da çadıra ayak bastı. Bir muhafız onu durdurdu. Açık bir ifadeyle ona ziyaretinin sebebini anlattı. Yuttuğu hap henüz tesir etmemişti. Buna rağmen aklına Meryem'in hayali geldi ve dudaklarından çocukça bir gülümseme geçti. Aradan geçen zaman zarfında onu fazla düşünmemişti. Fakat bir anda şu düşünce içinde kesinlik kazandı. Meryem onu yukarıda mükafatı olarak beklemekteydi. Görevini başarabilmek için her şeyini ortaya koymalıydı. Muhafız ondan başka bir odaya geçmesini istedi. İbni Tahir soğukkanlılıkla isteğe uydu. Vezirin çadırı gerçek bir saraydı. İçerisinde sadece küçük bir muhafız birliği göze çarpıyordu. Komutanlarının omuzlarında rütbe ve görevini belli eden som altından küçük silahlar vardı. Bir adam muhteşem kıyafetlerle bürünmüştü. Altın ve gümüş şeritlerle işlenmiş kırmızı bir gömlekle kırmızı bir şalvar giymişti. Başında uzun tuğlarla süslü renkli bir sarık bulunuyordu. Bu adam vezirin teşrifatçı başıydı. Ciddi bir ifadeyle ziyaretçiyi süzdü ve arzusunun ne olduğunu sordu. İbni Tahir teşrifatçı başının önünde eğilerek selam verdi. Özenle kendisini gönderenin ismini söyledi ve elindeki mühürlü mektubu gösterdi. Teşrifatçı başı muhafızlarından birine ziyaretçinin üzerini aramasını söyledi. Üzerinden sadece El Gazali'nin bir kitabı ile bir kese içinde biraz para çıktı. Burada usul böyle dedi teşrifatçı başı özür dilercesine. Sonra da kapı vazifesi gören perdeyi yana çekerek başvezire ziyaretçiyi bildirmeye gitti. Birden İbni Tahir içinde dayanılmaz bir gerilim yükseldiğini hissetti. Zehir etkisini göstermeye başlamıştı. Gayipten sesler işitmeye başlamıştı aniden. Şaşkınlıkla Meryem'in sesini dinliyordu. Allah'ım Seydun'u haklı diye mırıldandı yavaşça. Cennetin seslerini duymaya başladım bile. Teşrifatçı başı ona sesini duyurabilmek için iki kez seslenmek zorunda kaldı. Sonunda İbni Tahir onu takip etmeye başladı. Bir muhafız perdeyi açık tutuyordu. Yastıkların üzerinde ihtiyar bir adam gördü. Asil suratında iyi niyetli bir ifade vardı. İbni Tahir yaşlı adamın kendisine seslendiğini fark etti ama sesi çok uzaklardan geliyordu. Yaşlı adamın önünde yerlere kadar eğildi. Tekrar doğrulduğunda içinde bulunduğu oda aniden değişime uğramıştı. Cennetin sırça köşkü diye bağırdı içinden bir ses. Fakat o anda ciddi bir ses kendisine hitap etti. Sakin ol oğlum, demek El Gazali'den geliyorsun. Önünde tekrar başvezirin simasını gördü. Şaşkınlığı üzerinden atmasına yardımcı olmak için ona dostça gülümsüyordu. İbn-i Tahir aniden deminki hayalleri içtiği hapların etkisiyle gördüğünü anladı. Bir anda kendisini toparladı. Evet Haşmetlim, efendim El-Gazali sana bu mektubu yolladı. Mektubu ihtiyara doğru uzattı. Bu arada çok hafif bir hareket ile küçücük hançeri avcuna kaydırdı. Kimse bu hareketin farkına bile varmamıştı. Vezir zarfın üzerindeki mührü yırtarak mektubu açmaya başladı. Bağdat'taki akıllı dostumuz acaba bizden ne istiyor? İbn-i Tahir cevap vermek istercesine vezirin önünde eğildi ve hızlı bir hareket ile hançeri çenesinin hemen altından boynuna sapladı. Vezir o kadar şaşırmıştı ki acı bile duymadı. Sadece gözlerini iri iri açtı. Mektupta yazılı olan bir tek cümleyi okudu ve anladı. Ancak o zaman imdat isteyebildi. İbn-i Tahir yerinden kımıldamamıştı. Sanki hareketleri ve davranışları felç olmuştu. Hayran bakışlarının önünde o da değişmeye başlamıştı. Sabırsızlıkla Meryem'in ismini seslendi. Bir an önce ona kavuşmak istiyordu. Bir tek arzusu vardı sadece, yere uzanmak ve damarlarını yakan o harika zehrin etkisini doya doya tatmak. Fakat askerler üzerine çullanmışlardı bile. İbn-i Tahir etrafa yumruklar savuruyor, tekmeliyor ve ısırıyordu. Üzerine yağmur gibi darbe yağdığını hissediyordu. Vücudundan elbisesini çekip aldılar. Aniden aklına görevinin bir parçasının da ölmek olduğu geldi. Bir anda sakinleşerek kendisini kurtaracak olan ölümcül darbeyi beklemeye başladı. Büyülenmiş gibi gözlerinin önünde beliren Meryem'in çehresine bakıyordu. Fakat bu çehre kandan bir peçeyle örtülüydü. Vezirin hafif sesi kulağına geliyordu. ''Öldürmeyin onu, sağ yakalayın.'' Vücuduna inen darbelerin şiddeti biraz azaldı. İbn Tahir ellerinin ve ayaklarının bağlandığını hissetti. Suratında akan kanlar yüzünden hiçbir şey göremiyordu. Çünkü kollar onu bacaklarının üzerine doğrulttular. Sonra korkunç bir ses gürledi. Kimsin sen katil? Ben efendimizin ölüme adanmış hizmetkarıyım. Bu arada vezirin yarası yıkanmış ve sarılmıştı. Birisi hekim çağırmayı akıl etmişti. Yaralı delikanlının sözlerini işitmişti. Oh, zavallı şaşkın diye inledi. O caniye inanmış. Muhafız başı mektubu yerden aldı ve üzerinde ne yazdığını bir göz atarak teşrifatçı başına uzattı. O da mektubu okudu ve herkes onun aniden korkuyla irkildiğini gördü. Mektupta sadece birkaç kelime yazılıydı. Cehennemde görüşmek üzere İbn-i Sabbah. Bu arada hekim başı da olay yerine gelmiş ve yarayı incelemeye başlamıştı. Kötü mü diye sordu. Vezir korkudan titreyen bir sesle. Kötü olduğunu hissediyorum. Sanırım hançer zehirliymiş diye fısıldadı hekim başı muhafız başına. Alımut Şeyhi göndermiş katili diye anlamlı bir sesle bilgi verdi ona hekim başı. Olup bitenler kısa süre sonra ağızdan ağıza yayıldı. İsmaililerin önderi başveziri öldürmesi için adamlarından birini göndermişti. Ne? Dağın şeyhi mi? Hani vezirin İsfahan'da rezil ettiği Hasan mı? İşte o. Böylece intikamını almış oldu. İbn-i Sabbah'ın bu pervasız eyleminde hepsinin kanlarını donduran anlaşılması olanaksız bir şey vardı. Peki katil olacak o salak düşman karargahının içine elini kolunu sallaya sallaya dalmış ama bir daha nasıl çıkacağını hiç düşünmemiş mi? Nasıl olur da öleceği muhakkak olan böyle bir işe kalkışır? Aşırı fanatiklik insanı bunlara kadar sürüklüyor demek ki. Mutaassıplık mı? Bu çılgınlığın ta kendisi. İhtiyarlar bile katilin nasıl olup da böylesine bir soğukkanlılık ve cesaret gösterdiğini anlamıyorlardı. Hatta bir kısmı o kadar şaşırmışlardı ki ellerinde olmadan katilin davranışına hayranlık duymaya bile başlamışlardı. İşte ölümden korkmayan birisi. Belki de ölümü hor görüyor veyahut da onu çağırıyor. Etraftan davul ve borazan sesleri yükselmeye başlamıştı bile. Üst rütbeli bir memur silahlarını kuşanarak koşturan askerlere kısa bir açıklama yaptı. Başvezir ağır yaralanmıştı. İsmaililerin önderi Dağın Şeyhi onu öldürmesi için bir katil yollamıştı. Kara haber öfkeli bağırışlar ve silah çınlamaları ile karşılanmıştı. Eğer bu anda İsmaililere saldırma emri verilseydi adamların hepsi canla başla savaşırlardı hiç şüphesiz. Hekimbaşı kanı durdurmaya muvaffak olmuştu ama yaralının durumunu gözle görülür bir biçimde ağırlaştığını görüyordu. Damarları şişmişti, başının içinde davullar çalınıyordu. O küçük hançer zehirliydi muhakkak dedi titrek bir sesle ve hekimbaşına üzgün bir çocuk gibi baktı. Bir çaresi yok mudur? Hekimbaşı kaçamak bir cevap verdi. Meslektaşlarımla görüşmem lazım. Diğer hekimler de aceleyle çağrılmışlardı ve ön odada bekleşiyorlardı. Kısa bir konsültasyon yaparak görüşlerini bildirdiler. Çoğunluk önce yarayı dağlamak gerektiği kanısındaydı. Törensel bir hava içinde durumu iyice ağırlaşmış yaralının yanına geldiler. "Yarayı dağlamamız gerekiyor," dedi hekim başı. Yaralı ürperdi. Alnında soğuk terler belirmeye başlamıştı. "Bu işlemin çok acı vereceğini tahmin ediyorum." Sesi korkudan çatallaşmıştı. "Başka çaremiz yok," dedi hekim kuru bir sesle. "Allah yardımcım olsun." Hekimler vahşi aletlerini hazırlamaya başladılar. Hizmetkarlardan birisi içi kor halinde kömürlerle dolu bir mangal getirdi. Demir aletlerin şakırtıları işitiliyordu. Yapılan bütün bu hazırlıkları izleyen başvezir aslında hiç de umutlu değildi. Damarlarındaki zehirin amansız ilerleyişini hissediyordu. Artık kurtuluşu olmadığını anladı. "Dağlamanın bir faydası olmayacak," dedi bitkin bir halde. "Bırakın da rahatça öleyim bari." Hekimler rahatlayarak birbirlerine baktılar. Artık ne yapılırsa yapılsın fayda etmeyeceğini biliyorlardı. Sultan'a haber verildi mi? Haberci yola çıktı bile. Yakında haşmetli sultana ulaşır. "Katip," diye seslendi alçak bir sesle ve yazdırmaya başladı. "Haşmetli sultan ve imparator, hayatımın büyük bir kısmını imparatorluğunda adaleti tesis etmekle geçirdim. Şimdi de tüm hükümdarların kralı olan Allah karşısında bu dünyada yaptığım işlerin hesabını vermeye gidiyorum. Sana hizmet ettiğim müddetçe asla sarsılmamış olan bağlılığımı ona kanıt olarak götüreceğim. 73 yaşımda bir katilin eliyle ölüyorum. Senden istirham ediyorum. Bu eli silahlandırmış olan adamın ismini unutma. Bu cani sağ ve selamette olduğu müddetçe ne sen ne de imparatorluğun huzur bulabilirsiniz. Şayet sana hakkım geçtiyse helal et. Ben de sana hakkımı helal ediyorum. Ve haşmetli sultana vücutları ve ruhlarıyla bağlı olan oğullarımı unutma." Bu kelimeler onu çok yormuştu. Zorlukla nefes alabiliyordu. Hekim başı yaralının alnına soğuk bir kompres koydu. Başvezir aceleyle oğullarına da bir veda mektubu yazdırdı ve sonra sordu. "Katil nerede?" "İşkence tezgahında," diye cevapladı katip. "Bildiği her şeyi öğrenmek istiyorlar." "Onu buraya getirin." Kan içindeki vücudu ve parçalanmış elbiseleriyle İbn-i Tahir'i getirdiler. Ayaklarının üzerinde zorlukla duruyordu. Vezir tanımadığı bu yüzü inceledi ve ürperdi. "Bu bir çocuk henüz," diye mırıldandı. "Neden beni öldürmek istedin?" İbn-i Tahir doğrulamaya çalıştı ve hafif bir sesle cevap vermeye çalıştı. "Çünkü Seydun'a emretti. Ölümün de seni burada beklemekte olduğunu bilmiyor muydun peki?" "Biliyordum ve hiç korkmadın. Bir feda için tamamlanmış bir görevin sonundaki ölüm mutluluk demektir. Nasıl bir çılgınlık bu?" diye inledi vezir. Birdenbire fena halde öfkelenmişti. "Gözlerin kör olmuş, ne yaptığını bile bilmiyorsun daha. İsmail'e öğretisinin temel ilkesinin ne olduğunu biliyor musun?" "Elbette, önderimin emirlerini yerine getir." "Aptal, mutaassıp aşık, efendinin öğretisini benim de bildiğimi sana söylemediler mi?" "Söylediler elbette, sen bir döneksin, bir hain." Nizam tenezzül ederek gülümsedi. "Dinle delikanlı, İsmaililiğin temel dusturu şöyledir. Hiçbir şey hak değildir, her şeye izin vardır. Yalan." İbn-i Tahir öfkeden titriyordu. "Sen Seyduna'nın kim olduğunu bilmiyorsun. Seyduna tüm insanların en kutsalı ve en kudretlisidir. Bil ki Allah ona istediği kullarına cennetin kapılarını açma yetkisini vermiştir." Başvezir şaşkınlıktan dona kaldı. Güçlükle dirseklerinin üzerinde doğrularak İbn-i Tahir'in gözlerinin içine baktı. Hayır, bu delikanlı yalan söylemiyordu. Hiç şüphesiz. Alamut'tan yayılan bu masalları kendisi de duymuştu. Bir geceliğine cennete gönderilen o delikanlılardan bahsedildiğini de işitmişti. Şimdi anlıyordu. "Demek sen cennete gittiğini iddia ediyorsun. Kendi gözlerimle gördüm orasını ve oradaki harikalara bizzat kendi ellerimle dokundum. Ve öldükten sonra oraya geri döneceğinden hiç şüphe etmiyorsun." "Evet, ölüm beni oraya götürecektir." Vezir kendisini yastıklara bıraktı. "Allah Allah," diye kekeledi yavaşça. "Ne büyük bir günah. Demek bu yüzden o kadar çok güzel köle kıza ihtiyaç duydu ki tüm köle pazarlarında adamları sürekli satın alıyorlardı." İbn-i Tahir irkildi. Dikkatten tüm yüz hatları gerilmişti. "Seni yanlış yola sürüklemiş olabilecekleri aklına gelmedi mi hiç?" diye bilmek istedi başvezir. "Bu cennetin Hasan'ın kendi eseri olup olmadığını merak etmedin mi? Eminim söylediğin yere giderken Alamut'tan ayrılmamışsındır bile. Alamut'un bu tür bahçelere sahip olması mümkün değil. Benim gördüklerim Kur'an'daki tasvirlere tamı tamına uyuyorlardı." Konuşulanları dinlemekte olan ve İran'daki tüm kaleleri tanıyan eski bir subay söze karıştı. Bahsettiği herhalde eski Deylem krallarının kalenin arkasında inşa ettikleri meşhur zevk bahçeleridir. Onlardan bahsedildiğini sık sık işitmiştim. İbni Tahir gözlerini iri iri açmıştı. Çocukça bir korku okunuyordu içlerinde. Sadece benim aklımı karıştırmak için uydurulan bu hikayeyi, subay sert bir sesle devam etti. Diline hakim ol, katil. Ülkenin kuzeyinde hizmet etmiş olan herkes Alamut Kalesi'nin arkasındaki bahçeleri bilir. Deylem krallarının bahçeleri olarak ün kazanmışlardır. Olaylar İbni Tahir'in gözlerinin önünde dans etmeye başlamışlardı. Son bir itirazda bulundu. Bu bahçelerde evcil bir leopar gördüm. Bir kuzu kadar uysaldı ve efendisini bir köpek gibi izliyordu. Orada bulunanlar kahkahalar atarak gülmeye başladılar. Dünyanın tüm hükümdarlarının ve büyüklerinin böyle evcil hayvanları vardır zaten. Hatta avcılar onları av köpeği olarak kullanıyorlar. Ya bana hizmet eden kara gözlü huriler? Kara gözlü huriler mi diye güldü başvezir acıyla. Hasan'ın eğlencesine tahsil edilmiş kölelerden başkası değiller. Onları İran'ın tüm köle pazarlarından satın aldı. Adamlarım bana alışverişleri hakkında ayrıntılı raporlar verdiler. İbn Tahir'in gözleri kararmaya başlamıştı. Birdenbire her şeyi olanca çıplaklığıyla kavradı. Meryem, Hasan'ın kölesi ve sevgilisi. Kendisi İbn Tahir, onun iğrenç entrikalarının ve sahtekarlıklarının kurbanı. Dizlerinin bağı çözüldü. Yere yığılarak hıçkırmaya başladı. Allah'ım affet beni. Başvezir harcadığı çaba sonucu bilincini yitirmek üzereydi. Gırtlağından acı dolu bir hırıltı yükseldi. Katip başvezirin yanı başına oturdu. Ölüyor diye fısıldadı. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Hekimler yaralının etrafına üşüştüler. Bir miktar taze su ve keskin kokulu maddelerle başveziri tekrar yaşamaya döndürmeye muvaffak oldular. Ne büyük bir canilik diye mırıldandı tekrar kendine geldiği zaman. Önünde diz çökmüş olan İbni Tahir'i fark etti. Şimdi anladın mı sana yaptıklarını? Delikanlı, evet dercesine başını salladı. Tek kelime etmiyordu. Hayatının karardığını hissetmekteydi. Senin körlüğün yüzünden ölüyorum diye devam etti yaralı. Allah'ım, Allah'ım ben ne yaptım? Pişman mısın? Pişmanım. Bu kadar azimli bir delikanlı olduğuna göre yaptığın hatayı telafi etmek istemez misin? Keşke mümkün olsaydı. Mümkün. Alamut'a geri dön ve İran'ı o İsmail'i ejderhasının pençelerinden kurtar. İbni Tahir kulaklarına inanamıyordu. Akıttığı gözyaşlarının arasından kurbanın kendisine solgun, çocuksu bir ifadeyle gülümsediğini gördü. Fakat gözlerinin önündeki bulanık yüzler karanlık ve düşmanca bakıyorlardı. Demek ki korkuyorsun. Hayır korkmuyorum. Fakat benimle ne yapmayı amaçladığınızı bilmiyorum. Seni Alamut'a geri göndereceğiz. Nizamın çevresindeki adamların suratlarından bu fikri hiç beğenmedikleri okunuyordu. Katil cezalandırılmak zorundaydı. Nasıl olurdu onu serbest bırakabilirlerdi. Vezir bir el hareketiyle homurdanan adamları susturdu. Ben insanları tanırım dedi. Hasan'la başa çıkabilecek bir tek insan varsa o da bu delikanlıdır. Fakat bu katili hiçbir suçu yokmuş gibi serbest bırakamayız ki. Sultan Hazretlerine ne cevap veririz sonra? Bunu dert etmeyin. Henüz hayattayım ve verdiğim emirlerden ben sorumluyum katip. Çabucak bir ferman yazdırdı. Orada bulunanlar başlarını sallayarak birbirlerine bakıyorlardı. Beni öldüren bu genç adam Alamut'taki kana susamış canavarın bir kurbanıdır. Kendi intikamını aldığı takdirde benim de intikamımı almış olacaktır. Bir bölük asker ona Alamut Kalesi'ne kadar eşlik etsin. Orada görevi olarak kabul ettiği işi yapacak. Onu hançerimle delik teşik edeceğim. İbni Tahir ayağa kalktı. Gözleri nefretle parlıyordu. Duydunuz mu? Bu bana yeter. Şimdi onunla ilgilenebilirsiniz. Yaralarını yıkayın ve tımar edin. Doğru düzgün giysiler verin. Ah, o kadar yorgunum ki. Gözlerini kapadı. Damarlarındaki kan ateş gibi yanıyordu. Titremeye başladı. Son yaklaşıyor diye fısıldadı hekimbaşı. İşareti üzerine herkes salonu terk etti. Ölmekte olan adam ile hekimbaşı salonda yalnız kaldılar. Muhafızlar İbni Tahir'i uzak bir çadıra götürdüler. Onun yıkanmasına yardım ettiler. Yaralarını sardılar, temiz giysiler giyindirdiler. Sonra da bir direğe bağladılar. Hayat ne kadar da korkunçtu. Bütün taraflarının bir evliya olduğunu kabul ettikleri adam aslında yalancıların en büyüğünden başkası değildi. İnsanların yaşamları ve mutlulukları ile bir çocuğun taşlarıyla oynaması kadar rahatlıkla oynayabiliyordu. Herkesin kendisine olan inancını kötü emelleri için kullanmıştı. Kendisinin bir peygamber, Allah'ın bir elçisi olarak görülmesine rahatlıkla izin verebiliyordu. Bunu nasıl yapabilirdi? İbni Tahir bu konuda kafa yordukça kararı gitgide kesinleşiyordu. Alamut'a geri dönmeliydi. Yanılgı içinde olmadığına kanaat getirmesi lazımdı. Vezir geceyi ateşler içinde yanarak ve şuuru hemen hemen kapalı olarak geçirdi. Zaman zaman korkunç sanrılar onu uyandırıyordu. Bu anlarda inliyor ve Allah'ı yardıma çağırıyordu. Sabaha doğru son gücünü de yitirdi ve bir daha kendisine gelemedi. Öğleye doğru kalbi durmuştu. Haberciler kara haberi dört bir yana yaydılar. Nizamül Mülk, devletin ve dünyanın düzenleyicisi, Celaleddin, ülkenin ve inancın şerefi, Alparslan Şah'ın ve oğlu Melik'in başveziri, İran'ın tanınmış olduğu en büyük devlet adamı, Alamut Şeyhi'nin kurbanı olarak ölmüştür. Bölüm 16. İbni Tahir'in Alamut'u terk ettiği gün kaleye gelen bir keşifçi şu haberi getirdi. Emir Aslantaş'ın birlikleri yeniden harekete geçmişlerdi. Kösler vuruluyor, borular ütüyordu. Herkes aceleyle istikamların arasındaki yerini aldı. Boğazda mevzi almış olan askerlere ise düşman öncüleri görünene kadar yerlerinde kalmaları emredilmişti. Sonra da düzenli olarak geri çekilecekler, özellikle de boğazın içine ve etrafına ayak oltaları yerleştireceklerdi. Her saat başı kaleye yeni keşifçiler geliyor ve Türk ordusunun hareketleri hakkında ayrıntılı bilgiler veriyorlardı. Ertesi gün sabahın çok erken bir vaktinde Hasan büyük daileri kuledeki odasına çağırttı ve üçü birden ufku gözetlemeye başladılar. Bütün tedbirleri aldın demek diye sordu Ebu Ali endişeyle ve yan gözle Hasan'a müterakkip bir bakış fırlattı. Evet ve her şey aynı söylediğim gibi gerçekleşecek. Alacağımız her darbe için bir karşı darbe düşündüm. İbni Tahir'i Nehaven'de mi gönderdin yoksa? Buzruk Ümit bu soruyu öylesine apansız sormuştu ki cesareti karşısında kendisi bile şaşırdı. Hasan kaşlarını kaldırarak sanki soruyu duymamış gibi ufka bakmaya devam etti. Aldığım bütün tedbirler dedi bir süre sonra, ortak davamızın zaferi için. Büyük dahiler birbirlerine baktılar. Hasan'ın ne tür bir karşı darbe hazırlamış olduğunu tahmin ediyor fakat buna rağmen korkularına engel olamıyorlardı. Ne olursa olsun başarı binlerce küçük tesadüflere bağlıydı. Bu adamın hesaplarından her zaman öylesine emin olabilmesi için gerçekten de eşi benzeri bulunmaz, hatta anormal yeteneklere sahip olması gerekliydi. Bir an için farz edelim ki diye söze başladı tekrar Buzruk Ümit. Emir'in ordusu kışa kadar kalenin önünde kalacak. Yoksa susuzluktan öleceğimizi mi düşünüyorsun diye sordu Hasan gülerek. Savunmamız çok sağlam ve bize bir yıl yetecek kadar erzakımız var. Bu ordunun yerine bir ikincisi hatta bir üçüncüsü gönderilebilir. O durumda ne yapacağız? Gerçekten de bilemiyorum sevgili dostum. Ben ya çok kısa, vadeli planlar yaparım ya da çok çok uzun vadeli. Hiçbir çıkış yolumuzun olmaması son derece tehlikeli. Peki ya dağlar sevgili dostum? Kendinizi bulmanız için neden hepinizi dağlara göndermiyorum ki? Hasan kendi yaptığı şakaya yavaşça kendisi güldü. Sonra da onları teselli etmek için şunları söyledi. Ben kuşatmanın çok kısa süreli olacağını düşünüyorum. Tam bu anda Buzruk Ümit boğazın girişindeki gözetleme kulesini işaret etti. Görünmeyen bir el kulenin tepesindeki bayrağı yavaşça indiriyordu. Muhafızlar görev yerlerini terk ediyorlar dedi nefesini tutarak. Düşman yaklaşıyor. Kısa bir süre sonra ise ufukta beliren toz bulutu düşman atlılarının yaklaşmakta olduğunu işaret etti. Sünnilerin kara bayrakları görünmeye başlamıştı.